Dostoyevski, Suç ve Ceza, 31. Bölüm. Lebezyatnikov'un telaşlı bir hali vardı. Sizi görmeye geldim Sonya Semyonovna, dedi. Sonra birden Raskolnikov'a döndü. Bağışlayın, sizi de burada bulacağımı düşünmüştüm. Yani hiçbir şey düşünmemiştim, bilhassa düşündüğüm. Birden Raskolnikov'u bıraktı, Sonya'ya döndü. Kısaca, Katerina Ivanovna çıldırdı, dedi. Sonya bir çığlık attı. Yani en azından öyle görünüyor. Doğrusu biz ne yapacağımızı şaşırdık. Durum bu. Gittiği yerden sanırım kendisini kovmuşlar. Belki de dövmüşler. Hiç değilse öyle görünüyor. Semyon zahar için amirine gitmiş. Yokmuş adam evinde. Kendisi gibi bir generalle yemekteymiş. Düşünebiliyor musunuz? Tutup oraya, yemek yedikleri yere gitmiş. Semyon zahar için amirini çağırmalarını istemiş. İlla göreceğim demiş. Sanırım sonunda adamı sofradan kaldırmış. İşin nasıl sonuçlandığını kestirebilirsiniz. Kendisini kovmuşlar. Katerina Ivanovna ise kendisinin adama sövdüğünü, hatta eline geçen bir şeyi üzerine fırlattığını söylüyor. Doğrusu yapmış da olabilir. Kendisini tutuklamamış olmaları şaşılacak şey. Herkesi bunu anlatıyor şimdi. Amalia Ivanovna'ya da anlatıyor. Yalnız öyle bağırıyor, öyle dövünüyor ki ne dediği hiç anlaşılmıyor. Ah evet. Dediğine göre madem artık herkes kendisini terk etmiş, o da çocuklarını alıp sokağa çıkacakmış. Kendisi laterna çalacak, çocuklar da şarkı söyleyip dans edeceklermiş. Kendisi de dans edecek, para toplayacakmış. Her gün generalin penceresinin altına gidecekmiş. Soylu memurların çocuklarının nasıl dilendiklerini herkes görsünmüş, böyle söylüyor. Durmadan çocukları dövüyor, onlar da ağlaşıp duruyorlar. Lyonya'ya Hutoruk'u söylemeyi, oğlanla Polina Mihailovna'ya da dans etmeyi öğretiyor. Elbiselerini yırtıyor. Aktörlerin giydiklerine benzer bir takım şapkalar yapıyor onlara. Kendisi de eline bir leğen alıp müzik aletiymiş gibi çalmak istiyor. Hiçbir şey dinlediği yok. Düşünebiliyor musunuz durumunu? Bu kadar da olmaz artık. Lebezyatnikov belki daha anlatacaktı ama onun soluğu kesilerek dinleyen Sonya, mantosuyla şapkasını kaptığı gibi fırladı. Hem koşuyor hem giyiniyordu. Raskolnikov da onun ardından çıktı. Lebezyatnikov da Raskolnikov'u izledi. Sokağa çıktıklarında Lebezyatnikov, %100 aklını kaçırdı, dedi. Ben Sonya Semyonovna'yı ürkütmemek için sanırım, dedim, ama oynattığına hiç kuşkum yok. Dediklerine göre verem hastalığında beyinde bir takım tümörler çıkıyormuş. Ne yazık ki bu tıp işlerinden hiç anlamam. Kendisini kandırmaya çalıştım ama bir şey dinlemiyor ki. Tümörlerden söz ettiniz mi kendisine? Yani özel olarak onlardan değil de, hem zaten söylesem de bir şey anlamazdı. Benim demek istediğim şu, bence bir insana ağlaması için ortada bir neden bulunmadığı açıkça anlatılır ve bu durum kendisine mantık yoluyla kanıtlanırsa artık ağlamaz olur, öyle değil mi? O zaman yaşamak çok daha kolay olurdu. İzin verin, izin verin. Katerina Ivanovna'nın bunu anlaması hiç kuşkusuz epey güç ama bilmem biliyor musunuz, Paris'te delilerin yalnızca mantıken inandırmaya dayanılarak iyileştirilmeleri olasılığını araştıran ciddi bir takım deneyler yapılıyormuş. Bu yakınlarda ölen bir profesör de, ki gerçek bir bilginmiş kendisi, böyle bir yöntemle iyileştirmenin mümkün olduğunu düşünüyormuş. Bu profesörün düşüncesinin özü şu: delilerin bünyelerinde ciddi herhangi bir bozukluk yoktur. Delilik deyim yerindeyse eğer, mantık bozukluğu, yargılama bozukluğu, eşyaya doğru bakamamadır. Aşamalı olarak hastasını yalanlamakla başlamış işe ve düşünebiliyor musunuz, söylediklerine göre bundan sonuç da almış. Ama bu tedavi sırasında duşlardan da yararlandığına göre tabii yöntemi biraz kuşkuyla karşılanıyor. En azından böyle olduğu sanılıyor. Raskolnikov ne zamandır onu dinlemiyordu. Tam evinin önüne gelince başıyla Lebezyatnikov'u selamladı ve apartmana girdi. Lebezyatnikov ancak o zaman kendine geldi, çevresine bakındı ve koşarcasına yoluna devam etti. Raskolnikov odasına girip odanın ortasında ayakta durdu. Niye gelmişti ki buraya? Yer yer yırtılmış, sararmış duvar kağıtlarına, her yeri kaplayan tozlara, yatağına bir göz attı. Avludan sürekli bir gürültü geliyordu, sanki birisi çivi çakıyordu. Pencereye yaklaştı. Parmak uçlarında yükselerek büyük bir dikkatle ve uzun uzun avluya baktı. Ama avlu boştu ve çivi çakan biri de görünmüyordu. Sol yanda açık birkaç pencere vardı. Pencere kenarlarındaki saksılarda boyunları bükük bir takım ıtır çiçekleri seçiliyordu. Pencerelerin gerisine çamaşır asılmıştı. Ezbere bildiği şeylerdi bütün bunlar. Dönüp yatağına oturdu. Kendisini hiçbir zaman böylesine yalnız hissetmemişti. Sonya'dan belki de gerçekten nefret ettiğini bir kere daha düşündü. Bilhassa da şu anda onu böylesine mutsuz ettiği bir sırada. Neden gözyaşı dilenmeye gitmişti ona? İlle de kızcağızın hayatını zehirlemesi mi gerekti? Ah, bu ne alçaklıktı. Birden kesin bir kararla hayır diye söylendi. Tek başıma kalacağım ve o beni hapishaneye görmeye falan da gelmeyecek. 5 dakika kadar sonra başını kaldırdı ve tuhaf tuhaf gülümsedi. Aklına bir şey gelmişti. Belki de gerçekten en iyisi küreğe gitmek diye düşündü. Kafasında belirsiz bulanık düşünceler, odasında ne kadar oturdu hatırlamıyordu. Birden kapı açıldı. Avdotya Romanovna girdi içeri. Az önce kendisinin de Sonya'ya yaptığı gibi önce eşikte durdu. Bir süre onu süzdü, sonra ilerledi. Onun tam karşısındaki iskemleye dünkü yerine oturdu. Raskolnikov hiçbir şey söylemeden, hiçbir şey düşünmeden izliyordu onu. "Kızma kardeşim," dedi Dünya. "Yalnızca bir dakika için uğradım." Yüzünün düşünceli ama sert olmayan bir anlatımı vardı. Bakışları açık, sakindi. Raskolnikov onu buraya getiren şeyin yalnızca kendisine duyduğu sevgi olduğunu görüyordu. "Kardeşim, ben artık her şeyi biliyorum. Dmitri Prokofiç bana her şeyi anlattı ve açıkladı. Aptalca ve iğrenç bir kuşkuyla seni izliyorlar, sana acı çektiriyorlarmış. Dmitri Prokofiç bana hiçbir tehlike bulunmadığını ve senin boş yere üzülmekte olduğunu söyledi. Ama ben öyle düşünmüyorum ve bu durumun seni nasıl öfkelendirdiğini, bu öfkenin sende nasıl ömür boyu sürecek bir iz bırakabileceğini çok iyi anlıyorum. Korktuğum da bu. Bizi terk ettiğin için seni kınamıyorum. Kınamaya cesaret de edemem. Daha önce sana serzenişte bulunduğum için beni bağışla. Eğer benim başıma da böyle büyük bir felaket gelmiş olsaydı, ben de herkesten kaçardım. Anneme bu konuda hiçbir şey söylemeyeceğim ama durmadan senden söz edeceğim ve senin adına kendisine yakında bizi görmeye geleceğini söyleyeceğim. Onun için üzülme, ben ona avuturum. Ama sen de onu üzme, hiç değilse bir kez bizi ziyaret et. Onun bir anne olduğunu unutma. Buraya sana yalnızca bir tek şey söylemek için gelmiştim." Dünya kalkmaya davrandı. "Herhangi bir şekilde bana ihtiyacın olursa, varlığım sana gerekirse bana seslen, hemen gelirim. Hoşça kal." Sertçe döndü ve kapıya doğru yürüdü. "Dünya," diye seslendi Raskolnikov ve yerinden kalkıp onun yanına gitti. "Şu Razumihin, Dmitri Prokofiç, çok iyi bir insan." Dünya hafifçe kızardı. Biraz bekledikten sonra "evet," dedi. "Hünerli, çalışkan, dürüst, kuvvetle sevebilen bir insan. Elveda Dünya." Dünyanın yüzüne bir ateş çöktü. Sonra birden telaşlanarak "ne oluyor kardeşim?" dedi. "Yoksa birbirimizden sonsuzcasına mı ayrılıyoruz? Ne diye böyle vasiyette bulunur gibi konuşuyorsun benimle?" "Fark etmez. Elveda." Raskolnikov arkasına döndü, pencereye doğru yürüdü. Dünya durdu, ona kaygılı gözlerle baktı, sonra perişan bir durumda çıkıp gitti. Hayır, soğuk değildi kız kardeşine karşı. Hatta bir an tam Dünya giderken onu sımsıkı kucaklamak, onunla vedalaşmak, hatta ona söyleme isteğine kapılmıştı. Gel gör ki elini bile uzatamamıştı. Eğer kendisini kucaklayıp öpseydim, daha sonra belki tüyleri ürperir, öpücüğünü çaldığımı söylerdi. Birkaç dakika sonra Dünya buna dayanabilir mi, dayanamaz mı diye düşündü. Hayır, dayanamaz. Böyleleri hiçbir zaman dayanamaz. Sonra Sonya'yı düşündü. Pencereden bir esinti geliyordu. Avlunun aydınlığı gitgide canlılığını kaybediyordu. Birden şapkasını aldığı gibi sokağa fırladı. Kendi hastalığıyla hiç ilgilenmiyordu. Aslında ilgilenmek istediği de yoktu. Ama yaşadığı ard arda üzüntüler, içinde bulunduğu dehşet dolu ruh hali hiçbir iz bırakmadan geçip gidemezdi. Gerçek bir humma nöbetiyle yatağa serilip kalmıyorsa eğer, bu herhalde içinde bulunduğu bitmez tükenmez telaş ve kaygılar nedeniyleydi. Bedenini ve bilincini ayakta tutan bunlardı. Ama yapay ve geçici bir ayakta kalıştı bu. Amaçsızca dolaşıyordu, güneş batmıştı. Şu son sıralar tuhaf bir hüzün duymaya başlamıştı. Bu öyle acı veren, yakan bir hüzün değildi. Ama bir süreklilik, sonsuzluk, umarsızlıkla dolu yıllar, bir metrelik alanın sonsuzluğu duyuluyordu bu soğuk, bu ölgünleşmiş hüzünde. Bunu bilhassa da akşam saatlerinde daha acı verici bir biçimde duyuyordu. Geldi bir güneş batışından kaynaklanıveren bu aptalca, bu tümüyle fiziksel rahatsızlıklarla aptalca bir şey yapmaktan kendini koru diye söylendi. Birilerinin adını seslendiğini duydu, çevresine bakındı. Lebezyatnikov koşup geliyordu kendisine doğru. "Ben de sizden geliyordum, sizi arıyordum, düşünebiliyor musunuz?" dediğini yaptı. Çocukları da alıp çıktı. Sonya Semyonovna ile birlikte güç bela bulabildik onları. Kendisi bir tavaya vuruyor, çocukları da dans etmeye zorluyor. Çocuklar ağlıyor. Kavşaklarda dükkanların önünde duruyorlar. Artları sırada bir sürü dangalak koşturup duruyor. Hemen gidelim. Ya Sonya diye sordu. Sesinde müthiş bir endişe titreşimi vardı. Çıldırmış gibi sanki. Yani Sonya Semyonovna değil de çıldıran Katerina Ivanovna. Ama Sonya Semyonovna da çıldırmış gibi. Katerina Ivanovna ise tümden çıldırmış sanki. Ne diyorum size, aklını tümden oynatmış. Şimdi yakalayıp karakola götürürler hepsini. Bunun üzerlerinde nasıl bir etki yapacağını düşünebiliyor musunuz? Şu anda X köprüsünün oradalar. Sonya Semyonovna'nın evine çok yakın. Hemen kanalın orada. Kanalın hemen köprüye yakın bir yerinde, Sonya'nın evinden iki ev ötede, bilhassa da küçük çocukların oluşturduğu bir kalabalık vardı. Katerina Ivanovna'nın kısık sesi daha köprünün oradan duyuluyordu. Gerçekten de sokaktan gelip geçenlerin ilgisini çekecek tuhaf bir görünüşleri vardı. Üzerinde eski elbiseler, omuzunda şu ünlü şalı, başında da bir yana yıkılmış eski bir hasır şapka bulunan Katerina Ivanovna gerçekten de çıldırmış gibiydi. Yorgunluktan güçlükle soluk alıp veriyordu. Verem'in tükettiği yüzü her zamankinden daha acı doluydu. Veremliler genel olarak sokakta, güneş ışığında evde olduklarından çok daha hasta, tükenmiş görünürler. Ama heyecanı dinmek bilmiyor, her geçen saniye biraz daha sinirleniyordu. Çocukların üzerine atılıyor, bağırıyor, itekliyor, herkesin gözü önünde nasıl dans etmeleri, nasıl şarkı söylemeleri gerektiğini öğretiyor, bunun niçin gerekli olduğunu anlatıyor, onların anlayışsızlığından umutsuzluğa kapılıyor, dövmeye başlıyordu. Sonra onları öylece bırakıp kalabalığa dönüyor, üstü başı düzgünce birini gördü mü doğruca ona, soylu hatta aristokrat bir ailenin çocukları olan şu gariplerin ne hallere düşürüldüğünü anlatmaya koyuluyordu. Kalabalıktan biri gülecek ya da laf atacak oldu mu, kavga etmeye hazır, hemen üzerine gidiyordu. Kalabalık arasında gerçekten de gülenler vardı. Kimileri ise başlarını sallıyordu ama genel olarak herkes yanında ürkmüş çocukları ağlaşıp duran bu deli kadını ilgiyle izliyordu. Lebezyatnikov'un sözünü ettiği tava ortalarda yoktu ya da en azından Raskolnikov'u görmemişti. Ama Katerina Ivanovna Poleçka'yı şarkı söylemeye ya da Lyonya ile Kolya'yı dans etmeye zorladığı zaman tava yerine kuru avuçlarını birbirine vurarak tempo tutuyordu. Bu arada şarkıya kendisi de eşlik etmek istiyor ama daha ikinci notada müthiş bir öksürükle sesi kesiliyor, umutsuzluğa kapılıyor, öksürüğüne lanetler savuruyor, hatta ağlamaya başlıyordu. En çok da Kolya ile Lyonya'nın korkudan ağlamaları onu öfkelendiriyordu. Çocukları gerçekten de sokak şarkıcılarının kılığına sokmaya çalışmıştı. Oğlana kırmızı ve beyaz bezlerden bir sarık sararak sözüm ona Türk'e benzetmişti. Lyonya için uygun bir kostüm bulamamış, başına yünden bir başlık, daha doğrusu rahmetlinin geceli külahını geçirmişti. Külahın ucuna da Katerina Ivanovna'nın ninesine ait olan ve bugüne dek bir aile yadigarı olarak sandıkta saklanan beyaz bir tavus tüyü takılmıştı. Poleçka'nın üzerinde her zamanki entarisi vardı. Annesini ürkek, şaşkın bakışlarla izliyor, çıldırmış olduğunu anladığı için gözyaşlarını ondan gizlemeye çalışarak arada bir ürkek bakışlarını çevrede gezdiriyordu. Sokaktan ve kalabalıktan son derece korkmuşa benziyordu. Sonya'ya gelince Katerina Ivanovna'nın bir an bile ardından ayrılmıyor, gözyaşları içinde eve dönmesi için yalvarıyordu. Ama Katerina Ivanovna onu dinlemiyordu bile. Boğulurcasına öksürerek "Yeter Sonya, kes artık!" diye bağırıyordu. "Çocuk gibisin. Ne istediğini kendin de bilmiyorsun. O sarhoş Alman karının evine dönmem!" diye kaç kez söyledim sana. Ömrü boyunca dürüstlükle, bağlılıkla hizmet etmiş, hatta bir bakıma görevi başında ölmüş, kaşla göz arasında uydurduğu bu hikayeye kendisi hemen inanmıştı. Soylu bir babanın çocukları nasıl dileniyor, varsın bütün Petersburg görsün, şu general olacak alçak herif görsün. Sen de amma safsın Sonya. Ne kalmış ki artık söylesene, yeter artık bizim yüzümüzden çektiğin. Sana daha fazla yük olmak istemiyorum. Birden Raskolnikov'u gördü ve ona doğru atıldı. Ah Rodion Romanovich, siz misiniz? Şu küçük budalaya bundan daha akıllıca bir şey yapamayacağımızı lütfen siz anlatır mısınız? Laternacılar bile para kazanıyor. Bizi hemen fark ederler. Ve ne kadar düşmüş, soylu bir ailenin yetimleri olduğumuzu öğrenirler. O general bozuntusuna gelince göreceksiniz yerinden olacak. Her gün onun penceresinin altına gideceğiz. Çar Hazretleri oradan geçerken diz çöküp yetimlerimi göstereceğim ve koru bizi babamız diyeceğim. yetim babasıdır Çar. Acıması boldur. Bizi koruyacaktır, göreceksiniz. O general bozuntusuna gelince, Dionya dik durun, sen Kolya yine dans edeceksin. Şuna bak, yine ağlıyor. Ne var ağlayacak, neden korkuyorsun aptal? Hey tanrım, bunlarla ne yapacağım ben Rodion Romanovich? O kadar kafasızlar ki, ne yapılır bunlarla? Kendisi de ağladı, ağlayacak bir halde olmasına karşılık, ama bu aralıksız konuşmasına engel olmuyordu. Ağlayan çocuklarını Raskolnikov'a gösteriyordu. Raskolnikov onu evine dönmesi için kandırmaya çalıştı. Hatta öz saygısını etkilemek için soylu kızlar için açılacak bir pansiyonun yöneticisi olmaya hazırlanan bir kadının laternacılar gibi sokaklarda dolaşmasının hiç yakışık almadığını söyledi. Pansiyon mu? Davulun sesi uzaktan hoştur. Kahkahası bir öksürük nöbetiyle kesilmişti. Hayır Rodion Romanovich, geçti o hayaller. Herkes bizi terk etti. O general bozuntusuna gelince biliyor musunuz Rodion Romanovich, o herifin suratına bir hokka fırlattım ben. Orada uşaklar odasında tam da masanın üzerindeydi hokka. Onu ziyarete gelenlerin imzaladıkları kağıdın yanındaydı. Ben de imzaladım o kağıdı. Hokkayı fırlattım ve kaçtım. Ah alçaklar alçaklar. Ama tükürmüşüm hepsine. Artık bunlara kendim bakacağım. Kimsenin önünde eğilmeyeceğim. Başıyla Sonya'yı gösterdi. Yeter bu kızcağıza çektirdiğimiz. Poleçka kaç para oldu göster bakayım. Ne, yalnızca 2 kapik mi? Ah iğrenç yaratıklar. 5 para vermiyorlar. Yalnız ardımızdan koşup dillerini çıkarıyorlar. Kalabalıktan birini gösterdi. Ya şu aptal niye gülüyor? Hep Kolya'nın kafasızlığı yüzünden bunlar. Sana ne oluyor Poleçka? Fransızca konuş benimle. Ama sana öğretmiştim. Birkaç cümle biliyordun hani. Yoksa sizin soylu bir ailenin iyi eğitim görmüş çocukları olduğunuz, öteki laternacılara benzemediğiniz nereden anlaşılacak? Kukla oynatıp şarlatanlık etmiyoruz bu sokaklarda. Soylu romanslar söylüyoruz. Aa evet. Ne söylesek acaba? Durmadan sözümü kesiyorsunuz. Oysa biz, biliyor musunuz Rodion Romanovich, söyleyeceğim şarkıyı seçmek için durmuştuk biz burada. Öyle bir şarkı olmalı ki bu, Kolya'da dansla eşlik edebilsin bize. Çok hazırlıksız durumdayız. Doğru dürüst prova edebilmemiz için önce aramızda anlaşmamız gerek. Sonra da yüksek sosyetenin bulunduğu Nevski Bulvarı'na gideceğiz. Orada hemen fark ederler bizi. Leon Yahotoruk'u biliyor ama bunu herkes söylüyor. Herkesin ağzında varsa yoksa otoruk. Biz çok daha soylu bir şeyler söylemeliyiz. Sen bir şey bulabildin mi Polya? Hiç olmazsa sen annene yardım et. Bellek. Bellek diye bir şey kalmadı ki bende. Yoksa hemen hatırlardım. Kılıcına dayanan süvariyi mi okusak acaba? Ah Fransızca 5 mangırı mı söyleyelim yoksa? Bunu size öğretmiştim, evet öğretmiştim. En önemlisi de bu şarkı Fransızca olduğu için sizin soylu çocukları olduğunuzu hemen anlarlar. Çok daha dokunaklı böylesi. Hatta Malbrook savaşa gider, onu söylesek daha iyi olur belki de. Bu tam bir çocuk şarkısı ve bütün aristokrat evlerinde çocuklara ninni olarak söylenir. Malbrook savaşa gider, bilinmez ne zaman döner. Şarkıyı okumaya başlamışken kesti. Hayır hayır, 5 mangır daha iyi. Hadi bakalım Kolya, eller belli. Çabuk sen de Lyonya, ters tarafa dön. Biz de Poliçka'yla size eşlik edip el çırpacağız. 5 mangır. Evimizi kurmak için. Boğulurcasına öksürmeye başlayarak şarkıyı kesti. Enterini düzelt Poliçka. Omuzların kaymış. Hem öksürüyor hem Polya'yı uyarıyordu. Sizin artık davranışlarınıza, üstünüze başınıza bilhassa dikkat etmeniz gerek ki soylu bir aileden olduğunuz anlaşılsın. Ben o zaman göğüs kısmını bol tutmak ve 2 parçalı biçmek istemiştim ama sen Sonya kısa olsun kısa olsun diye tutturmuştun. Görüyor musun şimdi şu durumu? Çocuğun üzerinde nasıl çirkin duruyor entarisi. Ah yine mi ağlıyorsunuz siz? Ne oluyorsunuz aptal şeyler? Evet Kolya başla hemen çabuk çabuk. Ah ne çekilmez bir çocuk bu. 5 mangır. Yine mi asker? Evet ne istiyorsun ahbap? Gerçekten de bir polis kalabalığı yararak ilerliyordu. Ama tam bu sırada üzerinde bir kaput bulunan resmi elbiseli 50 yaşlarında yüksek rütbeli bir memur olduğu anlaşılan adamın boynunda bir nişan vardı ve bu Katerina Ivanovna'nın çok hoşuna gitmiş, polisi ise etkilemişti. Bir bay onlara yaklaştı ve hiçbir şey söylemeden Katerina Ivanovna'ya 3 rublelik bir banknot uzattı. Adamın yüzünde içten bir acıma duygusu vardı. Katerina Ivanovna parayı aldı, kibar, hatta fazla törensel bir reveransla adamı selamladı ve gururlu bir tavırla ''Çok teşekkür ederim iyiliksever bir efendi'' dedi. ''Bizi bu duruma düşüren nedenler Poliçka, al şu parayı. Felakete uğramış soylu bir kadına yardım etmeye hazır, yüce gönüllü soylu insanlar hala var, görüyorsunuz. Lütufkar beyefendi, bu gördüğünüz yetimler soylu, hatta denebilir ki aristokrat bir aileden geliyorlar. O general bozuntusuna gelince yemek masasına kurulmuş bıldırcın zifleniyordu. Kendisini rahatsız ediyorum diye ter ter tepindi. Ekselansları dedim kendisine, çok yakından tanıdığınız rahmetli Semyon Zahar için yetimlerini koruyun. Çünkü dedim, tam rahmetliyi toprağa verdiğimiz gün öz kızına alçakların alçağı bir adam hakarette bulundu. Yine deminki asker, ne diye sokulup duruyor yanımıza? Memura seslendi, koruyun bizi ondan. Az önce Meşanskaya'daydık, adam hakarette bulundu. Yine deminki asker, ne alıp veremediğin var bizimle ahmak? Çünkü sokaklarda yasaklanmıştır. Lütfen uygunsuzluk etmeyin. Uygunsuz sensin. Tut ki laternayla dolaşıyorum, seni ne ilgilendirir bu? Laternayla dolaşmak için izin kağıdı gerek. Sizse bunu kendiliğinizden yapıyorsunuz. Böylece de halkın toplanmasına sebep oluyorsunuz. Nerede oturuyorsunuz? Ne izin kağıdı diye bağırdı Katerina Ivanovna. Kocamı daha bugün toprağa verdim, ne izin kağıdı? Yüksek rütbeli memur, hanımefendi, hanımefendi diye söze başlayacak oldu. Sakin olun, buyurun gidelim, ben sizi götürürüm. Burada sokak ortasında hiç yakışık almıyor, siz rahatsızsınız. Katerina Ivanovna, iyiliksever beyefendi, iyiliksever beyefendi, siz hiçbir şey bilmiyorsunuz diye bağırdı. Nevski bulvarına gideceğiz biz. Sonya, Sonya nereye kayboldu bu kız? Ah, o da ağlıyor. Ne oluyor hepinize böyle kuzum? Birden korkuyla bağırdı. Kolya, Lyonya, nereye gidiyorsunuz? Ah aptallar, Kolya, Lyonya, nereye gidiyor bunlar böyle? Sokaktaki kalabalıktan, annelerinin çılgınca davranışlarından ve son olarak da kendilerine tutup bir yerlere götürmek isteyen polisten müthiş korkan Kolya ile Lyonya sanki anlaşmışlar gibi elle tutuşup kaçmaya başlamışlardı. Zavallı Katerina Ivanovna da ağlıya inleye onların ardından koşmaya başladı. Soluğu tıkanarak ve gözyaşları içinde koşuyordu. Çok acıklı bir görünüştü bu. Sonya ile Poliçka da onun ardından koşmaya başlamışlardı. Yakala, getir onları Sonya. Ah aptal, değer bilmez çocuklar. Polya, tut onları. Ben sizin için bu kadar. Sözünü tamamlayamadı. Koşarken ayağa takıldı ve düştü. Aman tanrım, yaralandı, kan içinde kaldı diye bağırdı Sonya ve onun üzerine eğildi. Herkes koşuştu. Raskolnikov'la Lebezyatnikov ilk koşup gelenler arasındaydı. Yüksek rütbeli memur da gelmişti. Onun ardından da polis geliyordu. İşin kendisini epey yoracak bir hal almaya başladığını seserek "Hey tanrım" gibilerinden elini sallıyor, bir yandan da "Dağılın, dağılın bakalım" diye zavallı kadının başına biriken kalabalığı dağıtmaya çalışıyordu. Kalabalıktan birisi "Ölüyor" diye bağırdı. "Delirmiş" dedi bir başkası. Kadının biri haç çıkardı. "Tanrım sen bizi koru. Kaçan küçükleri yakaladılar mı?" "Ha işte, ablaları tutmuş getiriyor. Ah sizi küçük şeytanlar." Ama Katerina Ivanovna'ya dikkatlice bakınca bütün kaldırımı kaplayan kanın Sonya'nın sandığı gibi düşüp de yaralanmasından değil, ağzından boşaldığını anladılar. Raskolnikov'la Lebezyatnikov'a dönen memur, "Ben bunu bilirim, gördüm" diye mırıldandı. "Veren bu. Kan işte. Böyle birdenbire boşalır ve boğar. Geçenlerde bir yakınımın başına geldi, gözlerimle gördüm. Neredeyse 1,5 bardak kan boşaldı ağzından. Ne yapsak acaba, şimdi ölecek." "Şuraya, şuraya, benim evime götürelim" diye yalvardı Sonya. "Hemen şuracıkta oturuyorum ben. Şurada, hemen 2 ev ötede." Kalabalık içinde bir ona bir buna doğru koşuyor, yalvarıyordu. "Ne olur çabuk çabuk bir doktor çağırın, ah tanrım." Memurun çabasıyla işler yoluna kondu. Hatta polis bile yardım etti hastanın taşınmasına. Zavallı kadını yarı ölü durumda götürüp Sonya'nın yatağına yatırdılar. Ağzından hala kan geliyordu. Odaya Sonya'dan başka Raskolnikov, Lebezyatnikov, memur ve polis de gelmişti. Polis ilk iş olarak artları sırata buraya kadar gelen kalabalığı dağıtmaya koyulmuştu. Tir tir titreşen, ağlayan çocukları Poliçka ellerinden tutup içeri sokmuştu. Kapernaumovlar da gelmişlerdi. Topal ve tek gözü kör bir adam olan Kapernaumova, fırça gibi dimdik saçlarıyla favorileri iyice tuhaf bir görünüş veriyordu. Karısının sürekli korkan bir hali vardı. Ağızları yarı açık, yüzlerinde hep bir şaşkınlık anlatımı bulunan çocuklar tahtadan yontulmuş gibiydi. Bütün bu kalabalık içinde birden Svigrigailov da göründü. Kalabalık içinde onun da bulunduğunu hatırlamayan Raskolnikov, şimdi nereden çıkıp geldiğine bir türlü akıl erdiremeyerek şaşkınlıkla baktı ona. Birileri doktordan ve papazdan söz etti. Memur, Raskolnikov'a doktor çağırmanın gereksiz olduğunu fısıldamakla birlikte yine de gidip bir doktor getirmelerini emretti. Kapernaumov'un kendisi koştu bu iş için. Bu arada ağzından gelen kan bir süre için duran Katerina Ivanovna biraz kendine gelir gibi olmuştu. Titreyen ellerle alnındaki ter damlacıklarını silen Sonya'nın rengi uçmuş yüzüne hastalıklı ama dimdik, delip geçen bakışlarla bakıyordu. Sonra kendisini kaldırmalarını rica etti. İki yanından tutup kendisini yatağında oturttular. Güçlükle konuşarak "Çocuklar nerede?" diye sordu. "Sen mi getirdin onları Polya? Ah aptallar, ne diye kaçtınız sanki ah?" Kurumuş dudaklarına hala kan geliyordu. Gözlerini odanın içinde gezdirerek "Demek burada yaşıyorsun Sonya," dedi. "Şimdiye kadar hiç gelmemiştim sana. Bugüne kısmetmiş." Acıyla bakıyordu Sonya'ya. "İliğini kanını emdik senin Sonya. Polya, Lyonya, Kolya buraya gelin. İşte Sonya hepsi sana emanet. Bana gelince tamam artık balo bitti. Bırakın beni. Hiç değilse rahatça öleyim." Başını yastığa koyarak kendisini yeniden yatağına uzattılar. "Ne papaz mı, hayır gerekmez. Boşuna para harcamayın. Benim hiçbir günahım yok. Olsa da Tanrı bağışlar. Kendisi de biliyor nasıl acı çektiğimi. Bağışlamazsa onu da kendi bilir." İyiden iyiye sayıklamaya başlamıştı. Arada bir irkilerek çevresini süzüyor, bir an herkesi tanıyacak gibi oluyor ama hemen sonra bilinç yerini sayıklamaya bırakıyordu. Hırıltıyla ve güçlükle soluk alıyor, boğazında bir şey fıkırdıyor gibiydi. Her sözcüğün sonunda durup soluklanarak "Ekselansları dedim ona," diye bağırdı. "Bu Amalya, ah Lyonya, Kolya, eller kalçaya, çabuk, daha çabuk, dik durun, ayaklarınızı yere vurun. Zarif, sevimli bir çocuk olmalısınız. Öğle sıcağında bir vadisinde de hastanın. Ah, ne çok severdim bu romansı, ne çok. Poleşka, biliyor musun, babanla nişanlıyken hep bunu söylerdi rahmetli. Hey gidi günler, ah bir söyleyebilsek bunu. Dur bakayım nasıldı? Görüyor musun, unutmuşum. Hatırlatsanıza bir, nasıldı?" Müthiş bir heyecan içindeydi ve kalkmak için büyük çaba harcıyordu. Sonunda hırıltılı, yırtılırcasına bir sesle okumaya başladı. Korkunç bir sesti bu. Her sözcükte duraksıyor, söyledikçe yüzündeki korku anlatımı artıyordu. "Öğle sıcağında, bir vadisinde dağıstanın, göğsünde bir kurşunda." Birden gözyaşlarına boğularak ve insanın içini paralayan hıçkırıklarla sarsılarak "Ekselans!" diye haykırdı. "Koruyun şu yetimleri. Rahmetli Semyon Zahariç'le paylaştığınız tuz ekmek hatırına koruyun. Aristokratlık adına da diyebiliriz buna." Birden kendine gelerek irkildi. Herkesin yüzüne tek tek ve korkuyla baktı. Birden Sonya'yı tanıdı. Onu burada karşısında görmekten şaşırmış gibi yumuşak ve sevecen bir sesle "Sonya, Sonya, Sonya canım, sen de burada mısın?" dedi. Kendisini tekrar kaldırdılar. Umutsuzluk ve öfke dolu bir sesle "Yeter artık, tamam, elveda talihsiz kız. Lagar beygiri çok yordular, çatladı artık," diye bağırdı ve başı yastığa düştü. Yeniden kendini kaybetmişti. Ama bu son kez kendinden geçiş oldu ve uzun sürmedi. Beyaz denebilecek sarı, zayıf yüzü geriye doğru sarktı, ağzı açıldı, bacakları kasılarak uzadı, derin bir soluk aldı ve öldü. Sonya fırlayıp yatağa atıldı. Sımsıkı sarıldı ölüye. Başını kurumuş göğsüne dayadı ve öylece kaldı. Polyacık da annesinin ayaklarına kapanmış, hıçkıra hıçkıra öpüyordu. Ne olup bittiğini henüz kavrayamayan ama korkunç bir şeylerin geçmekte olduğunu anlayan Kolya ile Lyonya karşılıklı olarak ellerini birbirlerinin omuzlarından tutmuşlardı. Derken gözlerini birbirlerinin gözüne dikip ağızlarını açarak aynı anda bağırmaya başladılar. İkisi de hala gösteri kılığındaydılar. Birinin başında sarık, ötekinin başındaysa ucunda tavus tüyü takılı külah vardı. Bu arada şu ünlü diploma yine nasıl ortaya çıkmıştı? Yatağın üzerinde Katerina Ivanovna'nın hemen yanı başında duruyordu. Raskolnikov diplomaya bir göz attı. Sonra pencereye doğru çekildi. Lebezyatnikov yanına gelerek "Öldü," dedi. Svigrigailov geldi yanlarına. "Rodion Romanovich," dedi. "Size bir iki şey söylemek istiyorum." Lebezyatnikov hemen yerini ona bıraktı ve kibarca yanlarından uzaklaştı. Svirigailov, şaşıran Raskolnikov'u daha uzakça bir köşeye çekerek "Bütün bu telaşı, yani cenaze vesaire işlerini ben üzerime alıyorum," dedi. "Paraya bakan işler bunlar, bilirsiniz. Öte yandan size elimde bana gerekli olmayan bir para bulunduğundan söz etmiştim. Şu iki yavruyla Poleçka'yı bir öksüzler yurduna yerleştirip her biri için de ergin yaşa geldiklerinde almaları koşuluyla 1500 ruble yatıracağım. Sonya Semyonovna'nın içi rahat olsun. Ona Semyonovna'ya gelince içinde bulunduğu girdaptan çekip çıkaracağım onu da. İyi bir kıza benziyor kendisi, öyle değil mi? Siz de Avdotya Romanovna'ya lütfen 10 bin rublesini bu yolda harcadığımı iletin. Raskolnikov, hangi amaçla yapıyorsunuz bu iyiliği diye sordu. Svidrigaylov gülümsedi. Ama kuşkulu adamsınız. Bu paralara gereksinim duymadığımı söylemiştim size. Sonra yalnızca insancı bir duyguyla yapıyor olamaz mıyım yani böyle bir şeyi? Parmağıyla Katerina Ivanovna'nın yattığı köşeyi gösterdi. Herhangi bir tefeci, koca karı gibi bir bit değildi o. Luji'nin yaşayıp alçaklıklarına devam etmesi mi, yoksa onun ölmesi mi daha iyi? Eğer ben böyle bir yardımda bulunmazsam, Poliçka da o yolun yolcusu değil mi? Svidrigaylov bunları bakışlarını Raskolnikov'dan ayırmadan neşeli bir kurnazlıkla ve göz kırparak ona bir şeyler sezdirmek ister gibi söylemişti. Sonya'ya söylediği sözleri hem de tam kendi deyimleriyle onun ağzından duyan Raskolnikov buz gibi oldu, sarardı. Hızla geri çekilip yabanıl ışıklarla parlayan gözlerini Svidrigaylov'un üzerine dikti. Soluğunu tutarak ne, nereden biliyorsun siz bunları diye kekeledi. Ben hemen şuracıkta şu duvarın ötesinde Madame Resliç'in dairesinde oturuyorum. Burada Kapernaumovlar, şurada da benim eski ve sadık dostum Madame Resliç oturur. Anlayacağınız komşuyuz. Siz ha? Evet ben. Katıla katıla gülmeye başladı Svidrigaylov. İnanın bana Rodion Romanoviç, siz benim çok ama çok ilgimi çekiyorsunuz. Hem ben size anlaşacağımızı söylememiş miydim? İşte bakın anlaştık. Benim kendisiyle uyum sağlanabilir, geçinilebilir bir adam olduğumu da göreceksiniz. Göreceksiniz ki benimle yaşanılabilirmiş de. 31. bölümün sonu.